Ayrım 21, gökleri süsleyen kartal, Wilbur Smith, sayfa 186. David yemeği büyük bir iştahla yer ve birasını içerken bir yandan da Ella'yı dinliyordu. Kadın acısını ve üzüntüsünü ona göstermemek için durmadan konuşuyor, bir şeyler anlatıyordu. ''Seni ziyarete gelmek istedim ancak izin vermediler David. Ama her hafta telefon edip durumunu soruyordum. Hemşire ile arkadaş olduk ve bugün çıkacağını bana o söyledi. Hemen buraya geldim ve yalnızlık çekmemen için bir şeyler yapmaya çalıştım işte.'' David'in yüzüne bakmamak için kendini zorluyor ama baktığı zaman da gözlerindeki üzüntü ifadesini tüm neşesi ve gayretine karşın gizleyemiyordu. David yemeğini bitirdiği zaman ''Şimdi ne yapmak istiyorsun David?'' diye sordu. ''Bıraksalar tekrar gider uçmaya başlardım. En iyi yaptığım iş bu, biliyorsun. Ama benden istifa etmemi istediler ve ben de isteneni yaptım. Emirlere karşı geldim. Joe'yu sürükleyip o uçakları sınırın ötesine kadar takip ettik ve bir kısmını düşürdük. Ama beni istemiyorlar artık.'' ''Neredeyse savaşa giriyorduk David. Joe ile birlikte yaptığınız şey çılgınlıktı.'' David suçlu olduğunu kabul eder gibi başını salladı ve hafif bir sesle ''Gerçekten çılgın gibiydim.'' diye konuştu. ''O gün normal düşünemiyordum. Debra'dan sonra...'' Ella elini kaldırıp onu susturdu. ''Evet biliyorum. Bir bira daha alır mısın?'' David başını salladı. ''O nasıl Ella?'' Bu soruyu Ella'yı gördüğü ilk andan beri sormak istiyordu. ''Çok iyi Dave. Yeni bir kitap yazmaya başladı ve bunun ilk kitabı kadar güzel, belki daha da iyi olacağını sanıyorum. Çok ünlü bir yazar olacağına inanıyorum.'' ''Gözleri nasıl? Herhangi bir gelişme var mı?'' Ella başını iki yana salladı. ''Artık bu duruma alıştı. Kör olması onu eskisi kadar fazla üzmüyor artık. İnsanlar zamanla her şeye alışıyor David. Sen de bu olanlara zamanla alışacaksın.'' Ancak David onu dinlemiyordu. Derin düşüncelere dalmıştı. Bir süre sonra başını kaldırdı ve hafif bir sesle ''Biliyor musun Ella?'' diye başladı. ''Hastanede kaldığım o uzun süre zarfında hemen her gün ondan bir haber bekledim. Ne bileyim işte, bir kart, iki satırlık bir mektup.'' ''Olanları bilmiyordu ki David.'' ''Bilmiyor muydu? Nasıl yani?'' David masanın üzerine uzandı ve Ella'nın bileklerinden tuttu. Joe'nun ölümü nedeniyle Debra'nın babası çok öfkeliydi. ''Bundan senin sorumlu olduğunu düşünüyordu.'' David başını salladı ama maskeyi andıran ifadesiz yüzünden bir şey anlamak olanaksızdı. ''İşte bu nedenle Debra'ya senin İsrail'den gittiğini, ülkene döndüğünü söyledi. Hepimiz bu konuda yemin ettik. Debra senin ülkene döndüğünü sanıyor şimdi.'' David onun bileklerini bıraktı ve bira bardağını alarak dudaklarına götürdü. ''Benim soruma hala yanıt vermedin David. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Bilmiyorum Ella. Herhalde bir süre düşüneceğim.'' Tepelerden esen sert ve sıcak rüzgar gölün sularını kırıştırıyor ve rengini koyulaştırıyordu. Sahildeki kıvrıntının ötesinde balıkçı tekneleri güvertelerine serilmiş, kurumakta olan balık ağları ile birlikte bağlı oldukları yerde sallanıp duruyorlardı. Rüzgar Debra'nın saçlarını da darmadağın etmişti. Üzerindeki ince ipek elbise rüzgarın etkisiyle vücuduna yapışmış ve güzel göğüsleriyle bacaklarının muntazam atlarını meydana çıkarmıştı. Eski kalenin surlarındaki mazgalların önünde iki eli de bastonunun sapı üzerinde hafifçe eğilmiş olarak durmuş, sanki çok uzakları görmek istiyormuş gibi göle bakıyordu. Ella onun hemen yanı başında kale duvarından kopmuş bir taşın üzerine oturmuş, bir eliyle şapkasını tutuyor ve konuşurken reaksiyonunu ölçmek ister gibi Debra'nın yüzüne bakıyordu. ''O zaman doğruyu yaptığımı sanıyordum. Gerçeği senden saklamanın daha iyi olacağına emindim. Çünkü senin de kendine işkence etmeni, kendini üzüp yıpratmanı istemiyordum.'' Debra onun sözünü kesti ve sert bir sesle ''Bunu bir daha sakın yapma.'' dedi. Ella başı ile üzgün olduğunu gösteren bir işaret yaptı ve ''Onun nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum.'' diye devam etti. ''Onu bana göstermiyorlardı. Ben de herhalde biraz korktuğum için işin üzerine fazlaca gidemedim ve sürünceme de bıraktım. Debra öfkeli olduğunu gösterir tarzda başını salladı ama sesini çıkarmadı. Başını Ella'ya çevirdiği zaman gözlerinde beliren parıltılı ifadenin çok şey söylediğini sanatçı kadın gayet iyi anlıyordu. Görmeyen gözlerle bu kadar belirgin bir ifadenin görülebilmesi Ella'yı şaşırtıyordu. Ella, o sıralarda seni rahatsız etmek istemedim diye sürdürdü konuşmasını. Anlıyorsun beni değil mi hayatım? Yazılarının aksamasını istemedim. O kadar güzel gidiyordun ki yeni romanınla. Sana olanları anlatmakla elimize bir şey geçmeyecekti ve seni daha çok üzecektik. Bu nedenle babanla işbirliği yapmaya karar verdim ve sonunda işler bu hale geldi. Debra, o halde bunları bana şimdi neden anlatıyorsun diye sordu. Fikrini değiştirmenin nedeni nedir? David'e ne oldu? David dün öğlen de Hadassah hastanesinden taburcu oldu. Hastane mi? Debra birden şaşırmıştı. Yani tüm bu zaman zarfında hastanede miydi o? 9 ay. Bunu mu demek istiyorsun? İmkansız bu. Gerçek bu Debra. Debra'nın öfkesi şimdi meraka dönüşmüştü. Çok ağırdı o halde öyle mi Ella? Peki şimdi nasıl? Ne oluyor ona Ella, iyileşti mi? Ella'nın ses çıkarmadığını görünce ona doğru bir adım attı. Söylesene nasıl şimdi? David'in uçağı zorunlu inişte yanmış. Vücudunda pek bir şey yoktu ama başı ve yüzü fena yanmıştı. Şimdi tamamen iyileşti sayılır. Yanıkları kapandı. Ama... Ella tekrar sustu, tereddüt içindeydi. Debra biraz arandıktan sonra onun elini bulup yakaladı. Söyle Ella, ne aması? David'in eski yakışıklılığı tamamen kaybolmuş. Yani, ne demek istiyorsun anlayamadım. Yani eskisi gibi canlı, neşeli ve yakışıklı değil işte. Hiçbir kadın şimdi ona yakınlık duyup onunla birlikte olmak istemeyecektir. Debra onu büyük bir dikkatle dinliyordu. Görmeyen gözlerinde garip, anlaşılması güç bir ifade vardı. Kendisi de hiç kuşkusuz nasıl göründüğünü biliyor. Bana öyle geliyor ki saklanacak bir yer arıyor kendine. Bana uçmak istediğinden bahsetti. Ancak bunu bir kaçış yolu olarak aradığını sanıyorum. Şimdi tamamen yalnız olduğunu, yüzündeki o maskeyle insanlardan koptuğunu biliyor. Debra'nın gözleri sulanmaya başlamıştı. Ella sesini biraz daha alçalttı ve Debra'yı kendine doğru çekerek ''Ama birisi var ki bu maskeyi asla göremeyecek.'' diye devam etti. ''Bu birisi onu daima eskisi gibi yakışıklı bir erkek olarak anımsayacaktır.'' Debra'nın Ella'nın kolundaki parmakları birden sıkıldı ve yüzünde mutlu bir gülümseme belirdi. Bu onun kalbinin derinliklerinden gelen bir ifadeydi. Ella yumuşak bir sesle, ''Şu anda sana çok ihtiyacı var Debra.'' dedi. ''Onun istediği tek şey bu. Kararını değiştirecek misin şimdi?'' Debra ağlamak üzereydi titreyen bir sesle, ''Onu bana getir Ella.'' derken kendini güçlükle tuttuğu belli oluyordu. ''Onu mümkün olan en kısa zamanda bana getir, ne olur.'' David Ella'nın stüdyosuna çıkan basamakları tırmandı. Güneşli, sıcak bir havaydı ve genç adam ince kahverengi pantolon, yakası açık kısa kollu bir gömlek ve ayağına da açık sandallar giymişti. Uzun zaman güneş görmemiş olan kolları oldukça beyaz kalmışlardı ve göğsünün siyah kılları ile tezat oluşturuyorlardı. Başında hem yüzünün ifadesini yumuşatan ve hem de başındaki eski yara izlerini güneşten koruyan geniş kenarlı bir hasır şapka vardı. Bir ara durdu, gömleğinin altında terlediğini ve yorulduğunu hissediyor, vücudunun zayıflığından nefret ediyordu. Terasa çıktığında bacakları adeta titriyordu. Terasta kimse yoktu. Bir an düşündü ve sonra panjurlu kapıdan geçip serin salona girdi. Salonun ortasındaki semerkant halısı üzerinde oturmuş olan Ella, kadeşin görünüşü oldukça şaşırtıcıydı. Ella üzerinde gül desenleri olan bir bikini mayo giymişti. Ama mayonun büyük bölümü göğsünden ve göbeğinden sarkan koca et yığınları altında kaybolmuştu. Yoga pozisyonundaydı ve kalın bacakları birbirine girmiş piton yılanları gibi bağdaş kurmuştu. Avuçlarını göğsünün önünde birleştirip gözlerini kapamıştı. Meditasyon halindeydi. Başında yine her zaman kullandığı kızıl peruğu vardı. David kapının eşiğine dayandı ve daha henüz dinlenip rahat nefes alamadan kendini tutamayıp gülmeye başladı. Önce yavaş yavaş gülüyordu ama sonra gülüşü kahkaha halini aldı. Kendini bir türlü tutamıyordu. Demek artık gülebilecekti ve bu da kendisine yeni bir güç vermişti. Yeniden yaşamaya ve yaşamla mücadeleye başlaması demekti bu. Ella da onun gülüşünü böyle kabul ediyor olmalıydı ki hiç kımıldamadı ve parlak halının üzerinde neşe saçan bir Buda gibi hareketsiz öylece durdu. Sadece küçük gözlerinden birini açıp ona bakmıştı. O küçük gözlerden birinin komik bir tarzda açılıp kendisine bakması David'i iyice etkilemiş ve genç adam kahkahaları atmaya başlamıştı. Daha fazla ayakta duramayacağını anlayınca içeriye girdi ve kendini bir koltuğa attı. Ella daha fazla beklemedi ve "Senin kalbin bir çölden farksız David Morgan," dedi. "Sen güzellikten hiç anlamıyorsun. Böyle harika bir tabloyu bile alaya alıp..." Fakat daha fazla devam etti ve kendisi de David'le birlikte gülmeye başladı. Yoga pozisyonu bozulmuştu ve o koca vücut şimdi sarsıla sarsıla yuvarlanır gibi oluyordu. Bir süre sonra "Kalkamıyorum," diye nefes nefese konuştu. "Yardım et bana David, ne kaba adamsın sen." David hala gülerek onun yanına gitti ve birbirine girmiş olan o kalın bacakları ayırıp onun kalkmasına yardım etti. Fakat Ella onun elinden kurtulmuş ve yüzü koyun kahkahalar atarak halının üzerine kapanmıştı. Başını kaldırıp David'in yüzüne baktı ve "Defol buradan," diye söylendi. "Bırak da rahatça öleyim bari. Hadi git de kadınını bul. İskelede seni bekliyor." Acele adımlarla yürüyen David'in arkasından bakıp güçlükle ayağa kalktı ve kapıya gitti. Yüzüne şimdi ciddi bir ifade gelmişti. Yüksek sesle kendi kendine "Benim zavallı yaralı yavrularım," diye söylendi. "İnşallah doğru olanı yapmışımdır." Bir an yüzünde bir kuşku ifadesi belirip kayboldu. "Zaten artık çok geç Kadeş Hanım. Bunu daha önce düşünmen gerekirdi." İskelenin üzerine renkli bir havlu ve bir plaj ceketi seriliydi ve sesi iyice açılmış olan bir transistörlü radyodan neşeli bir müzik yayılıyordu çevreye. Debra kıyıdan oldukça uzakta muntazam kulaçlarla yüzmekteydi. Kolları güneşin parlattığı sularda sürekli hareket ederken bacakları da onlara refakat ediyor ve arkasında köpüklü izler bırakıyordu. Bir süre sonra durdu ve biraz dinlendi. Başındaki yüzücü başlığı uzaktan bembeyaz parlıyordu. David onun radyonun sesini dinlediğini anladı. Debra şimdi müzik sesinin geldiği yöne, yani bulunduğu yere doğru yüzmeye başlamıştı. Birkaç dakika sonra kıyıya çıktı ve başlığını çıkarıp başını silkeledi. Vücudu güneşte çok güzel yanmıştı ve bronz rengi teninden aşağıya su damlacıkları süzülüyordu. Kasları sert ve mükemmeldi. Kendinden emin tavırlarla taş basamakları çıktı ve eğilip havlusunu aldı. O kurulanırken David kenarda durmuş, gözleriyle onu adeta yiyecekmiş gibi bakıyordu. Onu gördüğü şu ilk dakikalarda hastanede ve daha önce onsuz geçen ayların acısını çıkarmak ister gibiydi. Onu hep böyle düşünmüştü. Fakat unuttuğu şeyler de vardı. Debra'nın saçları düşündüğünden daha yumuşak görünüyordu. Teninin plastik görünümlü pürüzsüzlüğünü de tam olarak hatırlayamamıştı. Rengi de düşündüğünden daha koyuydu. Herhalde her gün birkaç saat plajda kalıyor ve yüzüyor olmalıydı. Debra birden havluyu bıraktı ve bikinisinin süt yenini gevşetip göğsünü eliyle yumuşak takkenin içine iyice oturttu. David içinden garip hislerin kabarıp taşmak üzere olduğunu hissediyordu. Onu öylesine arzuluyordu ki kendisini daha fazla tutamayacaktı galiba. Hafifçe hareket edince ayaklarının altındaki taş parçacıkları çatırdadılar. Bu sesi duyan Debra o güzel başını aniden onun tarafına çevirmiş ve dinleme pozisyonu almıştı. İyice açılmış gözlerinde zeka pırıltıları görülüyordu. Debra onun bulunduğu yerin biraz yan tarafına bakıyor gibiydi. Bir an için David de onun bakışlarını izleyip onun baktığı noktaya bakmak istedi. Debra ayak sesinin birden kesildiğini duyunca yumuşak bir sesle "David," diye sordu. "Sen misin David?" David ona yanıt vermek istedi fakat boğazından sadece hıçkırığı andırır, güç duyulan bir ses çıkmıştı. Debra birden kollarını açtı ve yüzünde büyük bir mutluluk ifadesiyle ona doğru atıldı. David onu kollarına alıp sıkarken Debra da ona bir daha bırakmak istemiyormuşçasına sarılmıştı. Sanki uzun zamandan beri ihmal edilmişti ve buna kızıyordu. ''Seni o kadar özledim ki David'' diyen sesi boğuktu. ''Oh Allah'ım, seni ne kadar özlediğimi asla bilemezsin.'' Bunu söyledikten sonra dudaklarını onun etten maskesindeki ince dudaklarına yapıştırdı. Debra aylardan beri ona insan muamelesi yapan, ondan tiksinmeden yaklaşan ve onu öpen ilk insandı. Ve bu insan onun sevdiğiydi. Debra ona acımıyor, onu seviyordu. Genç kadın bir süre sonra dudaklarını çekti ve kalçalarını, onun arzularını daha da kamçılayacak bir tarzda onun kalçalarına yapıştırdı. Sonra elleriyle onun yüzünü okşadı ve nasıl olduğunu anlamak ister gibi bu elleri, yamalı yüzün kabarıklıkları, dikiş yerleri üzerinde gezdirdi. David onun bu davranışı karşısında geri çekilmek istemiş fakat Debra onu tutmuş ve bırakmamıştı. ''Parmakların bana senin hala yakışıklı olduğunu söylüyorlar.'' ''Ama parmakların yalan söylüyor.'' David'in sesi mırıltı halindeydi. Fakat Debra buna aldırmadı ve kalçalarıyla eğlenmek istercesine onu birkaç kez itti. Sonra bir kahkaha atıp ''Aşağılardan bir yerlerden bana bir takım mesajlar geliyor.'' dedi. ''Lütfen benimle gelin efendim.'' David'in elini tutup hafif adımlarla kuş gibi sekerek merdivenin basamaklarını çıktı ve onu da peşinden sürükledi. Genç adam onun basamakları çıkarken ne kadar çevik ve kendinden emin olduğunu görüp şaşırmıştı. Debra onu kulübesine götürdü ve David çevreyi gözden geçirirken kapıyı kilitledi. Serin salon tamamen sessizdi ve orada baş başaydılar. Debra'nın vücudu yatağın üzerinde hala gölün serinliğini aksettiriyordu ama dudakları ateş gibiydi. İki genç vücut büyük bir açlık içinde birbirlerine sarıldılar ve tek vücut oldular. Tekrar birbirlerini bulmuşlar, yine birbirlerinin olmuşlar ve dünyayı onun üzerinde yaşamakta olan her şeyi unutmuşlardı. Artık birbirlerinin kollarındaydılar, gerisi önemsizdi ve hiçbir şey düşünmüyorlardı. Sevişmenin fiziksel tatmini bile onlar için yetersiz kalıyordu. Sevişmeler arasında bile birbirlerine sıkıca sarılıyorlar ve birlikte gözlerini yumup uyuyorlardı. Uyku sırasında birbirlerinden ayrılacak olsalar uyku sersemi birbirlerini arıyor ve tekrar birbirlerinin kollarına atılıyorlardı. Debra kendileri için basit yemekler hazırlarken bile David'in yanında ya da arkasında durmasını istiyordu. İstediği anda dokunup onun orada olduğundan emin olmak istiyordu. Sanki birbirlerinden tekrar ayrılma olasılığının korkusunu üzerlerinden atmaya çalışır gibiydiler. İki gün kulübeden çıkmayıp ayrılıklarının acısını çıkardıktan sonra gölün kenarında yürüyüş yaptılar ve yüzdüler. Ertesi gün Ella'nın terastan bakıp onlara el salladığını gören David, ''Ella el sallıyor, gidip merhaba diyelim mi?'' diye sordu. Debra başını iki yana salladı. ''Hayır, henüz değil. Seni herhangi biriyle paylaşmaya henüz hazır değilim. Daha sonra gideriz David.'' Ella'nın stüdyosuna ancak 3 gün sonra gidebildiler. Ella yine o güzel yemeklerinden yapmıştı. Fakat bu kez başka misafir çağırmadığından ona teşekkür ettiler. Ella her zamanki muzipliğini göstermiş ve David'in basamakları güçlükle çıktığını görünce ''Sana bir sedye gönderseydim keşke'' diyerek bir kahkaha atmıştı. Debra yüzü kızararak ''Onu rahat bıraksana Ella'' diye söylendi. Ancak Ella o kadar neşeli ve mutluydu ki onun o herkese ulaşan kahkahalarına katılmaktan kendilerini alamadılar. Palmiye ağaçlarının altına oturup konuşup gülüşerek Ella'nın yaptığı yemekleri yediler ve toprak sürahiden şarap içtiler. David ve Debra birbirleriyle öylesine meşguldüler ki Ella'nın onlara mutlu bir ifadeyle baktığını fark etmiyorlardı bile. Debra öylesine değişmişti ki üzerindeki soğukluk tamamen kaybolmuştu ve yeniden yaşamaya başlamış gibiydi. Tam anlamıyla canlanmış, sevgiyle dolu bir genç kadın olmuştu. David'in yanına iyice sokulmuş onu okşuyor, ona dokunmaktan zevk alıyor ve durmadan gülüyordu. David'in yanında bulunmasından emin olmak ister gibi ondan hiç ayrılmıyordu. Ella doğal olmaya çalışarak gülümseyerek David'e baktı. Fakat ondan onun o çirkin ve itici yüzünden tiksiniyormuş gibi hissettiği için kendinden nefret ediyordu. Biliyordu ki Debra da yıllarca bu yüzü görecek olsa, onun yakınında bulunsa mutlaka daha değişik hislere sahip olacaktı. Debra bir ara David'in söylediği bir şeye güldü ve büyük bir sevgiyle dudaklarını ona uzattı. "Sonra ne kadar ayıp," dedi. "Bunu söylediğine herhalde pişman olmuşsundur." David hafifçe eğilmiş ve onun güzel dudaklarını çirkin ağzıyla hafifçe öpmüştü. O güzel yüz ve dudakların David'in çirkin ve itici yüzüne uzanması hiç de arzu edilecek, görülecek bir manzara değildi. Ama Ella bunu izliyor ve ağlamak istiyordu. Sanatçı kadın bir süre onları izledikten sonra adeta kıskandı ve "Yaptığım şey doğruydu," diye düşündü. "Bir kez olsun doğrusunu yaptım işte." Karşısında duran bu iki insan birbirlerini ölesiye seviyorlardı ve onları ayırmak günahtı. Onların eski hallerini düşündü ve beraber geçirdikleri mutlu günleri anımsadı. Sonra elinde olmadan içini çekti. Debra ve David onun iç çektiğini anlamışlar ve merakla yüzüne bakmışlardı. "Debra, üzülmüş gibisin Ella," dedi. "Hep kendimizi düşünüyoruz. Lütfen kusura bakma, olur mu?" Ella başını iki yana sallayıp eski günlerin anılarını bir anda kovdu ve "Yok canım," dedi. "Sizi böyle görünce çok mutlu oldum. Siz harika insanlarsınız, pırıl pırıl ve canlı. Bu halinizi hiç bırakmayın." Şarap bardağını eline aldı ve havaya kaldırdı. "Şerefinize kadeh kaldırmak istiyorum. Size ve yenilmez aşkınıza içiyorum." Bir süre parlak güneşin ışıkları altında kadehlerindeki beyaz şarabı yudumlayarak sessizce oturdular. Sonra tekrar konuşup gülüşmeye başladılar. Bu güzel günün tadını çıkarmalıydılar. Daha önceleri birbirlerine karşı ilk arzuları duymaya başladıklarında ve ilk beraberliklerinde fazla konuşmazlar, sadece birkaç aşk sözcüğü mırıldanırlardı. Malik sokağındaki evde bu böyleydi. O zaman onlara birkaç yüzeysel aşk sözcüğü yetebiliyordu. Ama şimdi gerçekten konuşmayı öğrenmeye başlamışlardı. Bazı geceler saatler boyu birbirlerinin düşünce ve vücutlarını yeniden keşfeder gibi konuşup sevişiyor ve yine de tatmin olmuyorlardı. Çünkü konuşacak o kadar çok şeyleri vardı ki bunun sınırları olabileceğini bile düşünemiyorlardı. 21. Ayrımın Sonu. Sayfa 195.